Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. Dördüncü ayrım. Yazı burada geçireceğiz diye Ray devam etti. Olasılıkla daha da uzun kalacağız. Geçen kış Meksika kıyılarında birkaç hafta dalış yaptık. Orada birkaç iyi batık var. Ancak çoğunlukla yağmalanmış. Yine de bir veya iki iyi parça çıkarmayı başardık. Bazı hoş çanak çömlek, bazı kil pipolar. Ve o nefis parfüm şişeleri diye Marla ekledi. O zaman bir süredir bu işte ilgilisiniz dedi Buck. 10 yıldır. Ray'in gözleri parladı. İlk dalışımdan beri 15. Öne eğildi. Avcı avcıya. Bir arkadaşım beni tüple dalış derslerine ikna etti. Sertifikamı aldıktan sonra onunla beraber Elmas Sahili'ne gittim. Yalnızca tek dalış benim aklımı başımdan almaya yetti. Şimdi bütün serbest zamanlarını dalmakla, dalış planı yapmakla ve son dalışını anlatmakla geçiriyor. Marla neşeli bir kahkaha koyuverdi. Gözleri kızınınki gibi aynı canlı yeşil renkte ve kıpır kıpırdı. Böylece bir tekne nasıl kullanılır öğrendim. Bana gelince, ben 40 yıldan fazladır avlanıyorum. Bak patates salatasının kalanını da kaşıkladı. Bir aydan uzun zamandır hiç bu kadar iyi yemek yememişti. Kanımda var. Babam da aynıydı. Hükümet işi sıkıya almadan önce Florida sahilleri açıklarında define çıkartmıştık. Ben, babam ve kardeşim, Lassiter'lar. Evet, elbette. Ray bir eliyle dizine bir şaplak attı. Sizlerle ilgili bir şeyler okumuştum. Baban büyük Matt Lassiter idi. 64'te Conchkay açıklarında El Diablo'yu bulmuştu. 63'te diye düzeltti Buck sırıtarak. Onu ve içindeki serveti bulduk. İnsanın rüyasına girecek altınları, mücevherleri ve altın külçelerini. Elimde ejderha figürü olan altın bir zincir tutuyordum. Ejderha mıydı, ne altı işte, dedi sonra sustu, kızardı. Özür dilerim bayan. Zarar yok diyen Marla tabağına bir sandviç daha koydu. Neye benziyordu? Hayal edebileceğimiz hiçbir şeye. Yeniden sakinleşen Buck, jambonu dişledi. Gözlerinin yerinde yakutlar, kuyruğunda elmaslar vardı. Acıyla ellerine baktı ve o anda ve boş olduklarını fark etti. 5 define de yerindeydi. Bu mucizeye kendini kaptıran Ray gözlerini ona dikmişti. Evet, onun resimlerini görmüştüm. Diablo'nun ejderhası. Onu siz çıkardınızsa olağanüstü. Eyalet üstümüze geldi diye Buck devam etti. Yıllarca bizi mahkemelerde süründürdü. 3 millik sınırın sahilde değil, mercan kayalıklarının sonunda başladığını iddia ettiler. Serseriler daha işin başında kanımızı emdiler. Sonuç olarak onlar kazandı ve biz kaybettik. Korsanlardan farklı değildiler diyerek içkisini bitirdi. Marla ne kötü diye mırıldandı. Tüm bu çabalar, her şeyi ortaya çıkartmak, yalnızca elinizden alınsın diye. Yaşlı adamın kalbi kırıldı. Bir daha hiç dalmadı. Buck omuzlarını silkti. Başka batıklar da var. Başka hazineler. Buck karşısındaki adamı tarttı ve kumar oynadı. Santa Margarita ve Isabella gibi. Evet, onlar burada. Ray dimdik Buck'ın gözlerine baktı. Bundan eminim. Olabilir. Matthew kılıcı yerden aldı, elinde çevirdi. Veya ikisi de açık denize sürüklenmiş olabilir. Hayatta kalanlar hakkında bir kayıt yok. Yalnızca 2 gemi kayalıklarda parçalanmış. Ray bir parmağını havaya kaldırdı. Ha, ancak zamanın görgü tanıkları, Isabella ve Santa Margarita batarken gördüklerini iddia etmişlerdi. Diğer gemilerden kurtulanlar dalgaların kabardığını ve onları yuttuğunu görmüşler. Matthew başını kaldırdı ve Ray ile göz göze geldi. Başını salladı. Belki. Matthew alaycıdır dedi Buck. Beni dengeliyor. Sana bir şey söyleyeceğim Ray. Öne eğildi. Soluk mavi gözleri kararlıydı. Kendi başıma araştırma yapıyordum. Aşağı yukarı 5 yıldır. 3 yıl önce bu çocuk ve ben bu suları tarayarak 6 ay geçirdik. Çoğunlukla da St. Kitts, Nevis ile Yarımada arasındaki 2 millik şerit içinde çalıştık. Ivır zıvır bir şeyler bulduk ancak bu 2 gemiyi bulamadık. Yine de onların burada olduğunu biliyorum. Pekala dedi Ray, alt dudağını ısırarak. Tate bu hareketin onun düşünmekte olduğunu gösterdiğini biliyordu. "Sanırım yanlış yerde arıyordunuz Buck. Bunun hakkında daha çok şey bildiğimi söylemek istemiyorum. Ama gemiler Nevis'ten yola çıktı. Toparlayabildiğim kadarıyla bu iki kayıp batık daha kuzeye gitti. Batmadan evvel St. Kitts burnunu yeni geçmişlerdi." Buck'ın dudakları kıvrıldı. "Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bu büyük bir deniz, Ray." Matthew'ya doğru bir göz attı ve umursamaz bir omuz silkişiyle ödüllendirildi. 40 yıllık deneyimim var ve çocuk da yürümeye başladığından beri dalıyor. Sahip olmadığım tek şey parasal destek." Oldukça genç bir yaşta emekli olmadan önce zirvedeki bankerlik firmasının yürütme kurulu başkanlığına kadar çıkmış bir insan olan Ray, kendisine yapılan teklifi fark etti. "Anladığıma göre bir ortak arıyorsun Buck. Bunu konuşmalıyız. Koşulları, yüzdeleri tartışmalıyız." Ayağa kalkarken Ray'in yüzünde bir gülümseme ışıldadı. "Neden çalışma odama gitmiyoruz?" "Pekala öyleyse." Kocası ve Buck, üst güvertedeki salona girerlerken Marla gülümsedi. "Sanırım ben gölgede oturup kitabımı okurken kestireceğim. Çocuklar siz keyfinize bakın." Çizgili bir branda gölgeliğin altına girdi ve buzlu çayı ve cep kitabı ile yerine yerleşti. "Sanırım gidip ganimetimi temizlesem iyi olacak." Matthew büyük bir plastik torbaya uzandı. "Bunu ödünç almamda bir sakınca var mı?" Karşılık beklemeden takımlarını içine doldurdu, sonra tüplerini sırtladı. "Bana yardımcı olur musun?" "Hayır." Sadece bir kaşını kaldırdı. "Bunun nasıl temizlendiğini görmek istersin diye düşünmüştüm." Kılıçla bir hareket yaptı. Genç kızın merakının kızgınlığının önüne geçip geçmeyeceğini görmek için bekledi. Çok fazla beklemedi. Tate homurdanarak plastik torbayı kaptı ve kenardan yüzme platformuna giden merdivenden aşağı indirdi. Yakından Sea Devil daha da beter görünüyordu. Tate teknenin akıntıdaki sallantısını ayarlayıp kendini ustaca küpeşlerin üzerine çekti. Hafif bir balık kokusu almıştı. Takımlar dikkatlice istiflenmiş ve emniyete alınmıştı. Ancak güverte boyanmak kadar yıkanmak da istiyordu. Bir hamağın asılı olduğu ufak kaptan köşkünün camları toz ve isten kirpas içindeydi. Birkaç ters dönmüş kova ve ikinci bir hamak oturma yeri işlevi görüyordu. "Elbette Queen Mary değil." Matthew tüplerini kenara koydu. "Titanic de değil tabii. Güzel değil ama denize dayanıklı." Çantayı ondan aldı, dalgıç kıyafetini büyük bir plastik çöp kutusuna koydu. "Bir içki ister misin?" Tate yeniden yavaşça etrafa baktı. "Sterilize edilmiş bir şey var mı?" Matthew bir buz kutusunun kapağını kaldırıp bir Pepsi çıkardı. Tate bunu havada yakaladı ve bir kovanın üzerine oturdu. "Teknede yaşıyorsunuz." "Doğru." Kaptan köşküne gitti. Matthew'nun etrafı karıştırdığını duyan Tate, diğer kovanın üzerine bıraktığı kılıca dokunmak için uzandı. Acaba bileklerinde dantel ve ruhunda cesaret olan bir İspanyol kaptanının kemerini mi süslemişti bu kılıç? Bununla korsanları mı öldürmüş yoksa yalnızca poz olsun diye mi kuşanmıştı? Belki de rüzgar ve dalgalar gemiyi döverken beyaz, kemikli elinde tutmuştu. Ve o zamandan beri kimse bunun ağırlığını hissetmemişti. Başını kaldırdı ve Matthew'nun kaptan köşkünün kapısında durmuş, kendisine baktığını gördü. Öfkeyle utanarak elini geri çekti ve Pepsi'den bir yudum aldı. "Evde bir kılıcımız var," dedi. 16. yüzyıl. Yalnızca kabzanın olduğunu ve kırık olduğunu eklemedi. "Adınıza sevindim." Kılıcı aldı ve güverteye yerleşti. Elinde olmadan yaptığı davetten şimdiden pişmanlık duyuyordu. Onun çok genç olduğunu, kendi kendine tekrarlamasının pek fazla bir yararı yoktu. Hele ıslak ve gövdesine yapışmış tişörtü ve şu güneşin öptüğü ve olduğundan daha uzun görünen sütun gibi bacaklarıyla. Ayrıca da şu ses, yarı viski, yarı limonata, bir çocuğa değil bir kadına aitti veya öyle olması gerekirdi. Tate, onun pas üzerinde sabırla çalışmasını izlerken kaşlarını çattı. Bu yara bere içindeki ellerin sabırlı olacağını ummamıştı. "Neden ortak istiyorsunuz?" Başını kaldırmadı. "İstediğimi söylemedim." "Ama amcan, o bak." Matthew bir omzunu kaldırdı. "İşi o idare ediyor." Tate dirseklerini dizleri üzerine, çenesini ellerine dayadı. Sen ne iş yaparsın? Başını kaldırıp baktı. Ellerindeki sabrın aksine, huzursuz olan gözleri onunkilerle çakıştı. Av, bunu anlıyordu ve aralarında duran kılıca boş veren bir istekle ona gülümsedi. Ne müthiş bir şey değil mi? Orada ne olabileceğini ve belki de onu bulacak olanın sen olduğunu düşünmek. Bu parçayı nerede buldun? Şaşkın bakışı üzerine sırıttı ve göğsündeki gümüş diske dokunmak için uzandı. Bu sekizlik parçayı. Matthew içinden keşke böylesine çekici, taze ve dostça görünmeseydi diye geçirerek, ilk gerçek av dalışımda dedi. Kaliforniya'da. Bir süre orada oturduk. Kolejli olanları delirtmek yerine neden hazine için dalıyorsun? Tate başını geriye attı ve sofistike bir şekilde ellerine baktı. Oğlanlar kolay, kıvrıldı ve onun karşısına oturmak için aşağı kaydı. Çalışmayı severim. Midesindeki ani burkulma onu uyardı. Dikkat küçük kız diye mırıldandı. Genç kız, 20'sindeyim dedi. Filizlenmeye başlayan kadınlığın verdiği soğuk gururla. Yaz sonunda 20 olacaktı ama ne fark ederdi ki? Geçinmek için çalışmak yerine neden burada define için dalıyorsun? Şimdi Matthew sırıttı. Çünkü iyiyim. Eğer sen daha iyi olsaydın, bu senin olurdu, benim değil. Tate buna tepki vermek yerine bir yudum Pepsi daha içti. Baban neden birlikte değil, dalmaktan vaz mı geçti? Bir bakıma, öldü. Ah, özür dilerim. 9 yıl önce dedi Matthew ve kılıcı temizlemeye devam etti. Avustralya açıklarında avlanıyorduk. Bir dalış kazası mı? Hayır, kazaya uğramayacak kadar iyiydi. Tate'in bıraktığı kutuyu aldı, bir yudum içti. Cinayetti. Tate bir an duraladı. Matthew o kadar doğal bir şeymiş gibi konuşmuştu ki, cinayet kelimesini anlayamamıştı. Tanrım nasıl? Kesin olarak bilmiyorum. Ayrıca, neden onu anlattığını da bilmiyordu. Aşağıya canlı indi, onu yukarı ölü çıkarttık. Şu bezi bana versene. Ama oldu işte diyerek beze kendi uzandı. Geçmişte yaşamanın yararı yok. Genç kız elini onun yaralı eli üzerine koyma isteği duydu ancak onun elini çekeceğini düşündü. Bir define avcısından garip bir açıklama. Bebek, önemli olan seni bugüne getiren şey. Ayrıca bu da pek fena değil. Dikkati dağılmıştı. Yere kılıcın kabzasına baktı. Matthew ovdukça pırıltıyı görmeye başladı. Gümüş diye mırıldandı. Bu gümüş, bir arma işareti, bunu biliyordum. Güzel bir parça. Buluntunun dışında her şeyi unutarak daha yakına eğildi. Parmaklarını pırıltı boyunca gezdirdi. Sanırım 18. yüzyıl. Matthew'nun gözlerinin içi güldü. Öyle mi? Deniz arkeolojisi okuyorum. Heyecanını sabırsızca ortaya koydu. Kaptana ait olabilir. Veya herhangi başka bir subaya dedi Matthew kuru bir sesle. Yine de benim bir süre bira ve karides içinde yüzmemi sağlayacak. Şaşkınlıkla geri sıçradı. Bunu satacak mısın? Bunu öylesine satacaksın ha, para için. İstiridye kabuğu karşılığı satmayacağım. Ama bunun nereden geldiğini, kimin olduğunu bilmek istemiyor musun? Pek değil. Kabzanın temizlenmiş bölümünü güneşe çevirdi. Işıkta parıldamasını izledi. Sen Bars'ta da bana kazık atmayacak bir antika satıcısı var. Bu korkunç, bu düşünebileceği en kötü hakareti aradı. Çok cahilce. Göz açıp kapayana kadar ayaktaydı. Bunu bir şekilde satmak. Bilgin için bu Isabella veya Saint Margaret'in kaptanına ait olabilir. Tarihi bir buluş olabilir. Bir müzeye yakışabilir. Amatörler diye düşündü Matthew tiksinerek. O benim koyduğum yere aittir. Hemen doğruldu. Onu ben buldum. Bunun tozlu bir antika dükkanında boşa gitmesi veya daha beteri, dikkatsiz bir turist tarafından satın alınarak evinin duvarına asılması düşüncesi yüreğini titretti Tate'in. Bunun için sana $100 veririm. Birden sırıttı. Kızıl, kabzayı eriterek bundan daha fazlasını elde edebilirim. Bu düşünceyle sapsarı oldu. Bunu yapmayacaksın, yapamazsın. Başını kaldırdığında Tate dudağını ısırdı. Kolejdeki yurt odasını süslemesini düşündüğü stereo sistem beklemek zorundaydı. 200 o zaman. Tüm biriktirdiğim bu. Sandbars'ta şansımı deneyeceğim. Yanaklarına tekrar kan hücum etti. Bir fırsatçıdan başka bir şey değilsin. Haklısın ve sen de bir idealistsin. Elleri yumruk olmuş, gözlerinden ateş saçarak önünde dururken gülümsedi. Tate'in omzu üzerinden Adventure'ın güvertesindeki hareketi fark etti. Neyse, iyi veya kötü. Kızıl, ortak olmuşa benziyoruz. Cesedimi çiğnemen gerek. Onu omuzlarından tuttu. Tate bir an şaşkınlıkla kendisini kaldırıp tekneden aşağı atacağını sandı. Ancak o Tate'i kendi teknelerini göreceği şekilde çevirdi. Genç kız babasıyla Buck Lassiter'ı el sıkışırken görünce yüreği daraldı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 29. Devamı 5. ayrımda.